Hakimlerin egemenlik sürdüğü günlerde İsrail'de kıtlık başladı. Yahuda'nın Betlehem kentinden bir adam, karısı ve iki oğluyla birlikte geçici bir süre kalmak üzere Moab topraklarına doğru yola çıktı. Adamın adı Elimelek, karısının adı Naomi, oğullarının adları da Mahlon ve Kilyon'du. Yahuda'nın Betlehem kentinden, Efrat boyundan olan bu kişiler, Moab topraklarına gidip orada yaşamaya başladılar. Naomi, kocası Elimelek ölünce iki oğluyla yalnız kaldı. İki oğul Moab kızlarından kendilerine birer eş aldılar. Kızlardan birinin adı Orpa, ötekinin adı da Rut. Orada 10 yıl kadar yaşadıktan sonra Mahlon da Kilyon da öldü. Böylece kocasıyla iki oğlunu yitiren Naomi yapayalnız kaldı. Naomi, Moab topraklarındayken Rabbin kendi halkının yardımına yetişip yiyecek sağladığını duyunca gelinleriyle oradan dönmeye hazırlandı. Onlarla birlikte bulunduğu yerden ayrıldı ve Yahuda ülkesine dönmek üzere yola koyuldu. Yolda onlara, "Analarınızın evine dönün," dedi. "Ölmüşlerimize ve bana nasıl iyilik ettinizse Rab de size iyilik etsin. Rab her birinize evinde rahat edeceğiniz birer koca versin." Sonra onları öptü. İki gelin hıçkıra hıçkıra ağlayarak, "Hayır, seninle birlikte senin halkına döneceğiz," dediler. Naomi, "Geri dönün kızlarım," dedi. "Niçin benimle gelesiniz? Size koca olacak oğullarım olabilir mi bundan sonra? Dönün kızlarım, yolunuza gidin. Ben kocaya varamayacak kadar yaşlandım. Umudum var desem, bu gece kocaya varıp oğullar doğursam, onlar büyüyene kadar bekler miydiniz? Kocaya varmaktan vazgeçer miydiniz? Hayır kızlarım. Benim acım sizinkinden de büyüktür. Çünkü Rab beni felakete uğrattı." Böyle okuyoruz Rut kitabının 1. bölümün ilk 13 ayetinde. Bir kıtlık çıkıyor. Ekmek ve övgü evinde yaşayan bir adam ne yapıyor? Bu kıtlık yüzünden Moab diyarına gidiyor. Kutsal kitapta Moab için çok ilginç bir ayet vardır. Mezmur 108 ayet 9'da. "Moab yıkanma leğenimdir," diyor. Moab'da yaşayan insanlar dışlanmış ve hor görülen insanlardı. Neden böyle olsun? Çünkü Tanrı önündeki yaşam biçimleri nedeniyle böyle bir duruma düşmüşlerdi. Bunu başka şekilde söyleyebiliriz. Moab benim çöp tenekemdir. Bir adam karısı ve iki oğluyla birlikte ne yapıyorlar? Ekmek ve övgü evini bırakıp belirli bir süre kıtlık olduğu için çöp tenekesinden karınlarını doyurmaya gidiyorlar. Sonuç ne? Baba Elimelek ölüyor. Ve onun ölümüyle hüzüne boğulan aile oğullarının evlenmesiyle yeniden canlanmaya başlıyor. Ama 10 yıl sonra bu kadının iki oğlu da çocukları olmadan ölüyorlar. Felaket üzerine felaket bunların başına geliyor. Şimdi Naomi Moab topraklarındayken Rabbin kendi halkının yardımına yetişip onlara yiyecek sağladığını duyunca gelinleriyle vedalaşmak ve kendi ülkesine dönmek istiyor. Naomi gelinlerini ikna edip Moab ülkesinde kalmalarını istiyordu. Çünkü İsrail'de birer yabancı olarak yaşayabilmeleri hiç de kolay olmayacaktı. Yahudiler zaten Moablılarla işbirliği yapmazlar, onları dışlarlardı. Bu nedenle de zaten orada evlenmeleri olanaksız gibiydi. Kim alacak bu hor gördükleri Moablı dul kadınları? Hüzünlü Naomi bunun acısıyla kıvranıyordu. Naomi gelinlerini kendi ülkelerinde kendi ailelerinin yanında bırakmaya kararlıydı. Söylediği sözler sade ve basitti. "Bundan sonra hiç oğlum olmaz. Eğer oğullarım olsa dahi onların büyümesini ve sizinle evlenmesini bekler miydiniz? Hayır. Hiç kendinizi kandırmayın. Yol yakınken dönün ve hayatınızı boş yere sıkıntıya sokmayın," diyordu. Musa peygamberin getirdiği şeriat kurallarına göre bir adam öldüğü zaman en yakın akrabası dul bıraktığı karısıyla evlenmek zorundaydı. Buna benzer töreleri bugün, evet, Anadolu'muzda görmek mümkündür. Aslında acayip bir kural ama o dönemlerde uygulama böyleydi. Buna başka deyişle kayınbiraderlik görevi de deniliyordu. Böylece ölenin soyu devam edecekti. Yasa dilinde buna levirlik yükümlülüğü deniyor. Naomi bu zorunluluğa ilişkin söz ediyordu. Başka oğlum yok ki sizleri alsın, yeniden çocuk doğuracak halim de yok dediğinde bunu kastediyordu. Öyleyse kızlarım, gelinlerim bırakın beni ve kendi ülkenize, ailenize dönün. Üzgünüm, sizden ayrılmak istemiyorum ama bundan başka da çaremiz yok. Rut 1. bölüm 13. ayette Naomi şöyle diyor. Hayır kızlarım, benim acım sizinkinden de büyüktür. Çünkü Rab beni felakete uğrattı. Böylece Naomi onları kendi ülkelerinde kalmaları konusunda evet ikna etmeye çalışıyor. Söylediği sözler basit sözlerdi. Bundan sonra hiç oğlum olmaz. Hayır, hiç kendinizi kandırmayın. Yol yakınken dönün. Naomi'nin sözlerinden de anlaşılacağı gibi Tanrı Naomi'nin ailesini yargılamıştı. Böyle diyebiliriz. Bu yargıdan Rut ve Orpa da nasiplerini almışlardı. Bu yargıdan daha fazla nasiplenmesinler diye Naomi gelinlerinin kendisiyle gelmesini istemiyordu. Ve işte yine ağlamaya başlamışlardı. Gelinler yine hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Sonunda Orpa kaynanasını öpüp vedalaştı. Rut ise ona sarılıp yanında kaldı diyor Rut 1. bölüm 14. ayette. Şimdi ayrılık vakti gelmişti. Dediğim gibi Moab ülkesinin o tozlu yollarına nereden bakarsanız bu üç kadını görürsünüz hemen. Gerçekten sizler ve ben bu olayların geçtiği günlerde Moab'da bulunsaydık ve bu üç kadını yan yana ağlarken görseydik, bunun pek o kadar önemli bir şey olmayacağını düşünecektik. Ama bakın, orada çok önemli şeyler oluyordu. Orada verilecek bir karar, İsa Mesih'in Betlehem kendinde doğup doğmamasına yön verecekti. Evet, belki bunun önemini fark etmiyor olabilirsiniz ama orada çok önemli bir karar verilecekti. Naomi'nin gelinlerinden Orpa kaynanasını öptü. Ama öbür gelin Rut kollarını açarak kaynanasına sarıldı. Orpa kendi ana babasına geri döndü ve Naomi şöyle dedi. Naomi Rut'a bak, eltin kendi halkına, kendi ilahına dönüyor. Sen de onun ardından git dedi. Rut 1 ayet 15. Orpa geri dönmeye karar vermişti. Tanrı'yı izleyeceğine ilişkin başlangıçta vermiş olduğu karar da gerçek çıkmamıştı. İşte şimdi putperestliğe geri dönüyordu. Bu kararıyla birlikte kutsal kitabın sayfalarından da dışarıya çıkıyor ve sessizce kaybolup gidiyor Orpa. Kutsal yazılarda Orpa ile ilgili daha başka bir şey görmüyoruz. Ama öbür gelin Rut ise yaşayan Tanrı'yı izleyeceğine ilişkin bir karar vermişti. Ama onun kararı Orpa gibi lafta değildi. Hem yaşadığı sürece hem de sonraki yaşamında Tanrı'ya olan imanı ve umuduyla yaşıyordu. Rut'un adının İncil'in ilk sayfasında yeniden geçtiğini kendinizde görebilirsiniz. Rut'un adı İsa Mesih'e kadar uzanan nesillerin soy ağacında geçmektedir. Naomi, Rut'un bu inancında gerçekçi olup olmadığını sınamak istemişti. Bu nedenle ona eltisi Orpa gibi putperestliğe geri gitmesini söylemişti. Ama bakın Rut ne diyecekti? İyi dinleyin. Rut şöyle karşılık verdi. Seni bırakıp geri dönmemi isteme. Sen nereye gidersen ben de oraya gideceğim. Sen nerede kalırsan ben de orada kalacağım. Senin halkın benim halkım. Senin tanrın benim tanrım olacak. Rut 1 ayet 16. Rut burada çok büyük bir karar vermişti. Bu yedi yönlü bir karardı ve Tanrı için alınmıştı. Bakın, gerçek tövbe bence tam budur. Gerçek bir anlam taşıyan, Tanrı önünde bir değer taşıyan ve insanın yaşamını değiştiren tövbe işte böyle bir tövbedir. İncil'de de aynen bunu söyler. Tanrı'nın özlediği kapsamda üzülmek günahtan dönmeyi sağlar. Bu da pişmanlığa düşürmeyen kurtuluşa yöneltir. Oysa dünyasal üzüntü ölüme yol açar. Rut buna karar vermişti ve sözlerini şöyle sürdürüyordu. Sen nerede ölürsen ben de orada öleceğim. Ve orada gömüleceğim. eğer ölümden başka bir nedenle senden ayrılırsam Rab bana daha kötüsünü yapsın. 17. ayet. Şimdi gelelim Rut'un 7 yönlü kararına ya da tövbesine. Buna iyice dikkat etmenizi ve anlamanızı istiyorum değerli dostum. Çünkü birçok kişinin Tanrı için adım attığı ve Tanrı'ya birçok şeylerde söz verdiği halde bunları yerine getirmeyen insanları günümüzde hemen hemen her toplulukta, her yerde görmekteyiz. Bu nedenle gerçek tövbenin ne anlama geldiğini ve hangi alanları kapsadığını iyice anlayabilmek için Rut'un kararına dikkatle bakmamız gerekmektedir. Bugün bizim gerek duyduğumuz kimseler aldığı kararlara sadık kalan kimselerdir. Rut da böyle kimselerden biriydi. Her şeyden önce Rut, Naomi'ye sen nereye gidersen ben de oraya gideceğim demişti. Diğer bir deyişle Rut şöyle diyordu. Sen ne dersen de ben seninle geliyorum. İsrail'e girip orada yaşayayım diye seni bir pasaport olarak kullanmayacağım. Sen nerede olursan ben de orada seninle birlikte olacağım ve senden asla ayrılmayacağım. Bu Rut'un kararının birinci özelliğidir. Rut'un kararının ikinci özelliği de zaten buydu. Sen nerede kalırsan ben de orada kalacağım diyordu. Yani Rut sadece Naomi ile İsrail'e kadar gitmeyecek ama onun yanında kalacaktı. Onun gibi yaşayacaktı. Onun yediğinden yiyecek ve onun yattığı yerde yatacaktı. Onun acısına ortak olacaktı. O hangi acıları çekiyorsa o da o acıyı çekecekti. O hangi yoksulluk içerisinde, ne tür yoksulluk içerisinde yaşıyorsa o da aynı şekilde yaşayacaktı. Naomi'nin oğullarından biriyle evlendiği için artık kendisini bu aileye ait görüyor ve onların adını taşıyordu. Rut'un kararının üçüncü özelliği şöyleydi. Senin halkın benim halkım olacak. Yani kendi halkımı, başka deyişle putperestleri, putperestliği terk ediyor ve kendimi senin tanrına, halkına, yaşayan tanrına ait görüyorum. Değerli dostum, kendinizi tanrıya ait görmedikçe tanrı için gerçek bir karar vermiş sayılmazsınız. Gerçekten böyle bir şey mümkün değildir. Rut bunu biliyordu ve şöyle dedi. Benim bir yabancı olduğumu söylüyorsun. Doğru. Ama senin halkın bundan böyle benim halkım olacaktır. Dördüncü özellik, senin tanrın benim tanrım olacak. Bu genç kız Rut'un vaat edilen topraklar olan İsrail'in ekmek ve övgü evinden, Betlehem'den gelip kendi köylerinde o hasta oğlanla niçin evlenmeye karar verdiğini şimdi sanıyorum daha iyi açıklayabilirim. Bunun nedeni sanımca zaten ortada. Hayatında ilk kere gerçek ve yaşayan Tanrı'yı bilen, tanıyan bir aileyle karşılaşmıştı Rut. Ve bu gerçek ve yaşayan Tanrı'yı kendisi de tanıdığından dolayı bu ailenin oğlanlarından birine gelin gitmeye karar vermişti. Senin Tanrın benim Tanrım olacak. Rut'un verdiği karar gerçekten büyük bir karardı. Sadece bu kadar değil, bakın Rut başka neler söyleyecekti. Sen nerede ölürsen ben de orada öleceğim. Bu sözlerin Rut için taşıdığı anlam, bugün yaşayan bizler için taşıyacağı anlamdan çok daha derin, çok daha anlamlıydı, çok daha ciddiydi. Rut bu sözlerle halkının umudu benim umudum diyordu. İsrailli bir Yahudi öldükten sonra bir gün yeniden dirilip o topraklarda yaşayacağına inanırdı. Örneğin İbrahim peygamberin de umudu buydu. Kendisinin bir gün ölümden dirilip de cennete gideceğine hiçbir zaman inanmadı. İbrahim öldükten sonra tekrar burada öldüğü yerde dirileceğine inanıyordu ve Kapela mağarasını satın alıp karısı Sara'yı oraya gömmesi ve kendisinin de öldüğünde oraya gömülmesini istemesi bu nedenledir. İshak da bu aynı umutla yaşayıp öldü. Kendi yurdundan uzakta Mısır'da olan Yakup ile oğullarına vasiyet ederek kemiklerinin atalarının yattığı yere götürülmesini ve oraya gömülmesini istemişti. Ölümden sonra dirileceklerine inandıkları için onların tüm bu istekleri ölümden sonra dirileceklerine inandıkları içindi. Onlar yapıcısı ve kurucusu Tanrı olan bir kent arıyorlardı. Ve bu kent bir gün yeryüzünde gerçekleşecektir. Eski antlaşma imanlılarının umudu buydu. Yeni antlaşma imanlılarının umudu, beklentisi ise daha başkadır. İsa Mesih yukarı odada topladığı öğrencilerine bu dünyadan uzakta olan bir yerde sizin için yer hazırlamaya gidiyorum demişti. Yani cennette. Bu yeni antlaşma imanlılar için özel yapılacak yepyeni bir projeydi. Tanrı'nın İbrahim'e verdiği söz, ona bu yeryüzünde sonsuz bir konut vereceğiydi. Evet, eski antlaşma imanlıları dirilişten sonra kendilerine yeryüzünde verilecek olan bu sonsuz meskenlere olan imanlarıyla yaşadılar. Rut da burada Naomi'ye sen nerede ölürsen ben de orada öleceğim dememiş ama aynı zamanda sen nerede gömülürsen ben de orada gömüleceğim demiştir. Görüleceği gibi İbrahim, İshak ve Yakup'un umudu gibi Rut'un da umudu o topraklardaydı. Rut'un da umudu eski antlaşma imanlarına özgü bir umuttu. Evet, Rut'un kararının sonuncu ve yedinci özelliğine gelince şunları okuyoruz. Eğer ölümden başka bir şey beni senden ayırırsa, Rab bana böylesini ve daha fazlasını etsin. Gerçekten de Rut burada çok büyük bir karar vermişti. Verdiği karar birkaç saatlik, haftalık ya da aylık bir karar değil, uzun zaman ve sonsuzluğu kapsayan bir karardı. Rut'un bu kararında gerçek ve içten bir tövbeyi görüyoruz. Bugünlerde tövbeyle ilgili çok şeyler duyuyoruz ve insanlar bir iki gözyaşı dökünce tövbe ettiklerini zannediyorlar. Daha önce de okuduğumuz gibi Tanrı'nın özlediği kapsamda üzülmek günahtan dönmeyi sağlar. Bu da pişmanlığa düşürmeyen kurtuluşa yöneltir. Oysa dünyasal üzüntü ölüme yol açar. Başka deyişle Tanrı'nın isteğiyle çekilen acı kişiyi kurtuluşla sonuçlanan tövbeye götürür. Dikkat ederseniz tövbenin kendisi kurtuluş değildir ama insanı kurtuluşa götüren yoldur. Ama dünyasal üzüntü ölüme yol açar. Peki nedir dünyasal üzüntüler ya da dünyanın acıları? Dünyanın acıları gözyaşı dökmek demektir. Dünyasal insanlar da gözyaşı dökebilirler. Moab ülkesindeki yol ayrımına gelmiş bu üç kadına bir daha bakalım istiyorum. Orpa da en azından Rut kadar gözyaşı dökmüştü. Onun da mendili en azından Rut'unki kadar ıslanmıştı. Peki bu iki kadın arasındaki fark neydi? Fark şuydu. Orpa çok gözyaşı dökmüştü ama bunlar gerçek tövbeden kaynaklanan gözyaşları değildi. Gerçek tövbe nedir? 2. Korintoslar 7 ayet 10'da da kullanılan tövbe sözcüğünün orijinal Yunancası metanoia'dır. Metanoia düşünceyi değiştirmek demektir. Yani belirli bir yöne giderken duruyor ve düşüncenizi değiştiriyorsunuz ve tamamen farklı bir yöne doğru yürümeye başlıyorsunuz. Birçok insanda kurtuluşla ilgili müjdeyi duydukları zaman çok etkileniyor ve değişmeye hazırlanıyorlar ya da en azından değişmek istediklerini söylüyorlar ve birkaç gözyaşı döküyorlar ama her nedense halen yürüdükleri yönde yürümeye devam ediyorlar. Orpa aynen böyle yaptı. En azından Rut'un akıttığı gözyaşı kadar gözyaşı akıttı ama dönüp Naomi ile birlikte Betlehem'e gitmedi ve gerçek ve yaşayan Tanrı'nın yanında yer almadı. Tam tersine putlara geri döndü. Bugün de birçokları Orpa gibidirler. Çok gözyaşı dökerler ama hepsi o kadar. Akıtılan gözyaşı tövbe demek değildir. Tamam, gerçek tövbede gözyaşları da dökülebilir. Ama sadece gözyaşları bir şey değiştirmez. Kişinin tövbe edip yaşamına yeni bir yön verdiğini göstermez. Eskiden büyük nehirlerde örneğin Mississippi nehrinde buharlı gemiler vardı. O zaman ki buharlı gemilerin kazanı küçük, sirenleri de büyük olurmuş, gemi akıntıya karşı giderken bir de siren çalarsa akıntıya kapılıp akıntıya doğru sürüklenirmiş. Çünkü her ikisine de yetecek kadar buhar yokmuş. Bugün de birçok insanlar aynı bu eski buharlı gemi gibidirler. Büyük sirenleri ama küçük kazanları vardır. Hiçbir zaman İsa Mesih'i kurtarıcı olarak tanıma aşamasına gelmemişlerdir. Tabii günahlarından çok üzüntü duyup gözyaşı dökerler. Sirenlerini çalarlar ve çok duygusaldırlar. Duygu dolu tanıklıklarda bulunmaya bayılırlar ama yaşamları ile söyledikleri birbirlerini tutmaz. Kalkıp tanıklık verdiklerinde dinleyenleri gözyaşlarına boğan birkaç kişiyi iyi tanıyorum. Tanıklıklarını ağlayan bir sesle verip duygu sömürüsü yapan bu kimselere hiç güvenmediğimi söylemeliyim. Bunların yeniden doğuşlarının var olduğunu bile zannetmiyorum. Rollerini çok iyi ezberlemiş usta tiyatro sanatçıları gibi rol yapıp seyredenlerin duygularını sömürüyorlar o kadar. Aynen Orpa'ya benziyorlar. Görevim sırasında gözyaşlarına başta gösterdiğim inancı daha az göstermeyi öğrendim. Bugün gözü yaşlı bayan kardeşlerimiz her ortamda, her duada ağlamayı, gözyaşı dökmeyi adet haline getirmişler ama henüz yürekten gerçek anlamda tövbe etmemişler. Bazen insanlar tek damla gözyaşı dökmeden bile İsa Mesih'e iman edebilirler ve imanları gerçek ve sağlamdır. Yıllar önce ruhsal çobanlık yaptığım topluluğuma bir pazar sabahı iki çift karı koca gelmişti. Çiftlerden birisi durmadan ağlıyor, sağa sola duygu sömürüsü yapıyordu. O denli duygusal konuşuyorlardı ki biz onların ne demeye çalıştıklarını anlayamamıştık. Ama bu çift topluluğumuzun görevlilerini bile kendilerine gerçekten imanlı olduklarını inandıracak kadar etkileyebilmişti. Ama tövbeli ve kurtulmuş değillerdi. Diğer çift gözü yaşlı değildi. Evet, tövbeye yapılan çağrıda öne gelip tövbe ettikleri halde tek bir damla gözyaşı dökmemeleri nedeniyle görevlilerimizden biri de bana bunların gerçekten tövbe edip etmedikleri konusundaki düşüncemi sormuştu. Bu olay yaklaşık 25-30 yıl önce olmuştu ve o günden bu yana kadar bu imanlı çift hala iman hayatlarında devam ediyorlar ve bunlar o günden bu yana Mesih'e olan imanlarını sürdürmektedirler. Size bir soru sorayım değerli dostum. İsa Mesih'e gerçekten iman etme kararı aldınız mı yoksa sadece birkaç gözyaşı mı döktünüz? Sadece gözyaşları anlamsızdır ve bu dünyanın üzüntüsü ölüm getirir. Ve böyle bir tövbenin hiç kimseye yararı olmaz. Ama gerçek tövbe, tövbe edilecek, pişman olunacak bir şey değildir. Gerçek tövbe insanı tövbeye götürecek ve aynen Rut gibi sizi de gerçek anlamda kurtuluşa getirecektir. Ve sizin hayatınız, kararlarınız değişecektir. Rut Tanrı'yı izleyeceğine kesin bir karar vererek şöyle diyordu. Yoksulluğa razıyım. Dışlanmaya da razıyım. Hayatımın sonuna kadar dul kalacaksam bile buna da razıyım. Tanrı'ya inanan biri olduğunu göstermek için bütün bu olumsuzlukları göğüslemeye istekli ve hazırdı. Böylece Naomi ile birlikte Betlehem'e dönmeye karar verdi. Naomi, Rut'un kendisiyle gitmeye kesin kararlı olduğunu görünce üstelemekten vazgeçti. Böylece ikisi Betlehem'e kadar yola devam ettiler. Dönüşleri bütün kenti ayağa kaldırdı. Kadınlar birbirlerine Naomi bu mu diye soruyorlardı. Naomi onlara beni Naomi değil Mara diye çağırın dedi. Çünkü her şeye gücü yeten Tanrı bana çok acı verdi. Giderken her şeyim vardı ama Rab beni eli boş döndürdü. Beni niçin Naomi diye çağırırsınız ki? Görüyorsunuz Rab beni sıkıntıya soktu. Her şeye gücü yeten Tanrı başıma felaket getirdi. İşte Naomi, Moavlı gelini Rut'la birlikte Moav topraklarından böyle döndü. Betlehem'e gelişleri arpanın biçilmeye başlandığı zamana rastlamıştı. Rut 1, 18-22 ayetler arası. Naomi, bu kız yani gelini Rut bir şeye karar verirse o şeyi kesinlikle yapacağını ve bu uğurda sonuna dek mücadele edeceğini çok iyi biliyordu. Bu nedenle Rut'a daha fazla söz söyleme gereği duymadı ve böylece her ikisi de yola koyuldular. Artık Betlehem'e geri dönmüşlerdi. Kaybolan aile Sila'ya dönüyordu ama artık aile denecek bir yerleri kalmamıştı. Sadece zavallı yaşlı Naomi ile küçük yabancı gelini Rut kalmışlardı. Bunları gören kasaba halkı birbirlerine bu Naomi mi diye soruyorlardı. Naomi tatlı, Mara acı anlamına gelir. Ben matematikte hiç de iyi değilim ama şu kadarını biliyorum. Boş olmak ile dolu olmak arasında çok büyük bir mesafe vardır. Yine her şeye sahip olmak ile meteliğe kurşun sıkacak kadar züğürt olmak arasında dağlar kadar fark vardır. Bir taraf dolu, bir taraf boş. Naomi eli dolu gitti, eli boş döndü. Değerli kardeşim, eğer İsa'ya iman etmiş biriysen, Tanrı'nın ruhsal bir çocuğuysan, göklerdeki bütün ruhsal bereketlerle bereketlenmişsindir ve Mesih'te her şeye sahipsin. Onun önünden ayrılıp ruhsal paydaşlığını yitirdiğin zaman bir şeyi öğreneceksin. O uzak ülkede, Rab'den uzakta güzel bir tokat yiyeceksin ve aklın başına gelecek ve boş ellerle evine geri döneceksin. Ama sen de o kaybolan oğul gibi böyle boş ellerle baba evine geri döndüğün zaman babanın seni kolları açık beklemekte olduğunu göreceksin. Baban seni şimdiye kadar hiç olmadık bereketlerle bereketleyecektir. O sana iyi şeyler verecek ve her zaman iyi davranacaktır. Kaybolan oğlu aynen böyle olmuştu. Ona yeni pahalı bir elbise giydirdiler ve besili danayı gelişini kutlamak için yapılacak ziyafet için kestiler. Bütün bunlar evine geri dönen oğul için yapıldı. Naomi eski dostlarına bana Naomi demeyin, Mara deyin diyordu. Belki de Naomi'nin adını Mara'ya, dertli sultana değiştireceklerini düşündünüz ama değiştirmediler. Tanrı'nın kutsal ruhu buna izin vermedi. Naomi yine Naomi olarak kalacaktı. Betlehem'e dönmek için çok uygun bir zaman seçmişlerdi. Artık Moab ülkesi çok yerlerde kalmış ve bir sonraki bölümde Boğaz'ın Betlehem yakınlarındaki tarlalarına gidecek, orada Rut'un geçireceği tecrübelere birlikte bakacağız.